Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Ben Deniz Sami Türkkan ve stüdyo konuğumuz kıymetli hocamız Hüseyin Kayapınar. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bu programda yine her programda olduğu gibi bizlerin derlemiş olduğu ve sizlerin sormuş olduğu soruları hocamıza ileteceğiz ve onların kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturmuş olacağız efendim. Programımıza yine WhatsApp hattımızı hatırlatarak başlayalım. 0537 734 48 48 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz efendim. Bizler de hocamıza sorar, onların kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturmuş oluruz diyelim. Ve hocam müsaadenizle ilk sorumuzla
tabii,
başlayalım.
Buyur.
Bir evi belli bir süre için peşin parayla kiralayıp da süresi dolmadan evden çıkan kişi oturmadığı günlerin kirasını geri alabilir mi hocam?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sözleşmeler, akitler, yani iki taraflı iradeye dayalı olarak kurulmuş olan sözleşmeler, genelde ıvazlı, karşılık bedelli akitler diyoruz buna. Yani her iki tarafın da diğerine bir şey verdiği, aldığı sözleşmeler. Bunlar mesela satım. Alım satım böyledir. Kira böyledir. Mesela şimdi alım satımda ne vardır? Bir satıcı vardır. Bir de alıcı vardır. Satıcı malı verir. Alıcı da para verir. Buna biz ıvazlı, yani bedelli sözleşme diyoruz. Kira da böyledir. İki var. Bir kiraya veren var. Bir de kiraya tutan var. Kiraya veren malını, menfaatini kiraya veriyor. Karşılığında ücret alıyor. Bu tür olan sözleşmeler bağlayıcıdır tarafları. Yani bunlara lazimi akitler deriz. Ne demek o? Yani böyle bir sözleşme yapıldığı zaman taraflardan birisi tek başına o sözleşmeyi feshedemez. Yani karşılıklı rıza ile feshedebilirler. Ona ihale ederiz. O mümkün. Ama mazeret yokken, özür yokken taraflardan biri diğerini tek başına sözleşmeyi feshedemez. Ve sözleşmelerde de insanlar o ıvazlı akitlerde zaman bağlayıcıdır. Mesela mal satmışsın, vadeli kaç ay, 6 ay sonra ödeyecek. Sen satıcı 6 ay geçmeden gidip de müşteriden, kardeşim benim paraya ihtiyacım var, ver paranı, vermek zorundasın diyemez. Ha, ister müşteri verir, ayrı konu. Niye? Çünkü bu konulan şart, tanınan vade tarafları bağlar. Şimdi kirada da böyledir. Yani kira süresiz olabilir, belli sürelerle olabilir. Eğer belli süre tayin edilmişse, o süre dolmadıkça taraflardan birisi eğer geçerli bir mazereti yoksa kira akdini feshedemez. Yani kiracı orada otursun oturmasın, oradan istifade etsin etmesin fark etmez. Kirayı ödeyecektir. Ha, dolayısıyla şimdi kiracı parayı peşin olarak ödemiş. Ve normal bir senedine tutmuş. 6 ay sonra boşaltmak istiyor tuttuğu yeri. Ama mazereti yok. Parayı da peşin ödemiş. O parayı geri alma hakkı yok. Ev sahibi, mal sahibi isterse geri verir. Ayrı konu, ona kimse diyemez ama geri alma hakkı yok. Ancak şu vardır. Kiracı derse ki tamam ben bırakıyorum. Çıkıyorum. Daha önümüzde de 6 ay var. Ben feshediyorum dedi. Ev sahibi bunu kabul etmek zorunda değil ama diyelim ki o da tuttu evi bir başkasına kiraya verdi. Ha, o zaman geriye alabilir. Ama ev sahibi o veya dükkan sahibi neyse o malını kiraya vermemişse başkasına yapamaz. Para, verdiği parayı geri isteyemez kiracı. Şimdi peki dedik ki eğer zorunluluk yoksa, mazeret yoksa, mazeret nedir? Mesela memurdur adam. Ve memuriyet icabı bir yerde belli süre kalacaktır. Kiraya ev tutmuştur. Ve onun için de bir süre koymuştur. Ama tayini çıkmıştır. Mecbur gidecektir oraya. O zaman bu mazerettir. Böyle bir durumda kiracı sözleşmeyi vakti dolmasa bile feshedebilir. Ve verdiği parayı da geri alabilir. Çünkü burada keyfi değil, bir zorunluluk var. Veya diyelim ki adam dükkanı olarak kiralamış. Fakat iflas etmiş. İflas etmiş. Devam etme imkanı yok. O da feshedebilir ve verdiği kirayı geri alabilir. Yani o zaman şöyle özetleyelim. Eğer kiracının kira sözleşmesi vakti dolmadan önce bozması, feshetmesi için geçerli bir sebep yoksa peşinen verdiği kirayı geri alma hakkı yoktur.
Eyvallah hocam. Hocam, bir kimse kiraladığı taşınır veya taşınmaz bir malı sahibinin izni olmadan üçüncü bir şahsa kiralayabilir veya kullandırabilir mi?
Şimdi bu kiralanan mallar, yani kiraya verilen mallar, kullanılış amacına göre farklılık gösterebilir. Mesela bir dükkan kiralamışsın, o dükkanda sarraflık yapmak ile demircilik yapmak aynı değildir. Dolayısıyla burada bir defa önce şunu söyleyelim, hiçbir şekilde kiracı kiraya tuttuğu malı daha ağır bir iş için bir başkasına kiraya veremez. Bu mümkün. Peki aynı cinsten olan, mesela sarraflık yapmak üzere kiralamış, yine sarraflık yapacak olan başka birisine kiraya verebilir mi? Ha, burada mal sahibi, dükkan sahibi izin vermişse veya örf buna izin veriyorsa kiraya verebilir. Yani burada iki şey geçerli. Bir, mal sahibinin rızası. Yani sen kendin de kullanabilirsin ve kendi işin gibi veya bundan daha az zararsız bir yere kiraya verebilirsin demişse o verebilir zaten. Ama böyle bir şey söylenmemiş de örf haline gelmiş bu. Hı hı. Mesela özellikle dükkanlarda, iş yerlerinde oluyor bu. Yani adam 5 seneliğine, 10 seneliğine kiralıyor. Ondan sonra belli bir süre sonra bir başkasına kiraya verebiliyor. Örf bunu belirlemiş. Bir kural var. Daha doğrusu bir külli kaide var. Onlara biz kavaydi külliye diyoruz. El marufu urfen kel meşrutu şartan. Yani örf yoluyla bilinenler sanki şart koşulmuş gibidir. Bu kaidedir. Dolayısıyla eğer böyle bir örf varsa, yani kiracı kiraya tuttuğu malı şeyin izni açıkta olmasa bile mal sahibinin, eğer başkasına verme örfü varsa verebilir. Ama şurada örf de sökmez. Ev sahibi derse ki kardeşim bunu bir başkasına kiraya veremez. Bak şimdi burada bir, mal sahibi izin verebilir. İki, mal sahibi ses çıkarmayabilir. Üç, mal sahibi yasaklayabilir. İzin vermezse, örf varsa verebilir dedik. Ha, ses çıkarmamış. Ses çıkarmamış. Verebilir ama yasaklamışsa, kardeşim benim dükkanımı bir başkasına kiraya veremezsin demişse, o zaman örf de olsa bir başkasına kiraya veremez.
Eyvallah. Kiralanan bir tarladan kuraklık, dolu, sel ve benzeri nedenlerle ürün alınamadığı durumlarda tarla sahibine yine de kira ödenmesi gerekir mi hocam?
Şimdi kira menfaatin satımıdır. Hı hı. Ve kiranın geçerli olabilmesi için o taşınmaz veya taşınır maldan alınacak menfaati almak mümkün olmalıdır. Mesela bir örnek verelim. Değirmen, eskiden değirmenler, su değirmenleri vardı. Hı hı. O değirmenin çalışabilmesi için su olması lazım. Ha, dolayısıyla suyu olmayan değirmen kiraya verilemez. Hı hı. Sulu idi, su vardı, kiraya tutuldu ama su kurudu. Ha, böyle bir durumda geriye kalan kısmın kirasını isteyemez değirmenin sahibi, kiracı da. Niye? Çünkü o değirmeni o kullanılmış amacına uygun olarak kullanma imkanı ortadan kalktı. Bu bir. Bir de şu var. Mesela arazi, senin sorduğun soruda olduğu gibi, arazi kiraya vermiş. Burada araziler iki türlü olur diyelim. Tabii bu arazinin başına gelecek olan zarar, hı hı, farklı olabilir. Mesela sulak bir arazidir, suyu kesilmiştir, ürün ekilmiş, dolu vurmuştur, don vurmuştur, hı, çekirge istila etmiştir, çeşitli sebepler olabilir. Eğer mesela su ile ürün veren bir arazi ise ve onu o şekilde tutmuşsa kişi, sonra da ürünü almadan suyu kesilmiş o arazinin, artık şey yapmaz. Yani kiracı ücret ödeme. Bir zarara uğramışsa, mesela eksilmişse, normal bir ton ürün alacakken 500 kilo ürün almışsa o şeyden dolayı, kuraklıktan dolayı, hı hı, o 500, yani o kira bedelinin yarısı mı düşebilir? Bundan fıkıhta vad'ul caiha, denilir. Badul cayir. Ha şimdi ürün ekilmiş. Daha hasat edilmeden çekirge istila etmiş veya ne bileyim bir rüzgar esmiş, kurutmuş. Ha, bu durumda geçmiş olan daha önceki kısmın kirasını öder kiracı, geriye kalan kısmın kirasını ödemez. Mesela evet, araziyi diyelim ki 8 aylığına tuttu, ekti, 4 ay iyiydi, ondan sonra telef oldu. Tabii bir afette telef oldu. Önceki 4 ayın kirasını öder, sonrakini ödemez. Ama o afet geldikten sonra o araziye yeni bir ekim yapma imkanı varsa, ikinci bir ekim, o zaman tamamının kirasını kiracı öder. Mesela bizim bazı bölgelerimizde senede 2-3 ürün alınıyor değil mi? Hı hı. Adam evet ekmiş bir defa, belli bir sürede sonra bir afata maruz kalmış ama tekrar ekme imkanı var. Tekrar ekebiliyor, ekiyor. O zaman kiranın tamamını öder. Mesela bu şeylerde, meyve satışlarında don alır. Tabii bu meyve ne zamana kadar satılabilir, o da ayrı bir konu. Yani çiçekken satılamaz. Ağacın dalındaki meyve belli bir görünüp belli bir şekilde geldikten sonra satılabilir ama ondan sonra don vurdu, öldü. Ve bundan sonra bu şey o şeyde, mevsimde yeniden o ağacın çiçek atıp meyve vermesi mümkün değil. O zaman geçmişe dönerek kiraya öder, geriye ileriye yönelik olan ödemez.
Evet hocam, aklıma şu geldi şimdi. Ev kiralamalarında da bu kaide geçerli midir? Mesela adam ev çok güneş alıyor diye kiraladı evi. Ama ilerleyen zamanda önüne yüksek bir bina yapıldı.
Yok, bunlar olmaz. O.
Evet.
Yani bu buradaki bu şeyler, hı-hı, tabii afetler. Hı-hı. Yani kuraklık, sel, çekirge istilası gibi tabii afetler.
Eyvallah hocam. Hocam, tarla, bahçe ve ağaç üzerindeki ekin, sebze ve meyvenin bir kısmının istisna tutularak satımı caiz midir?
Yani tarladaki ekinin, hı-hı, ağaçtaki meyvenin daha hasat edilmeden önce, hı-hı, bir kısmının istisna edilerek satılması caiz. Şimdi alım-satım akdinin geçerli olması için fiyatın belli olması lazım. Malın, satılan malın belli olması lazım. Vadeli ise vadenin belli olması lazım. Bu alışverişi yapan kişilerin akıl baligh veya akıl mümeyyiz olmaları lazım. Ha. Şimdi bunlar şartla ve kişi, o satılan mal da dinin mübah kıldığı bir mal olması lazım. Yani burada bu saydıklarım da soruyla ilgili olan kısım, satılan malın miktarı, ona mebi diyoruz. Mebi'in miktarı belli olması lazım. Şimdi mebi'in miktarı bazen ölçülerek, tartılarak belirlenir. Bazen mücazefe dediğimiz götürü usulüyle, tahmini yolla. Şimdi bir kimse geldi, müşteri, portakal bahçesi, elma bahçesi, meyve var, onu satın alacak. Ha, o kendine göre bir tahmin yapar. Ve götürü usulüyle, arkadaş bunun tamamına ne iste? 1000 lira. 800 olmaz mı? Hadi oldu. Bunu alır. Ve oradaki tarladaki ağaçların üzerindeki meyvenin tamamı şeye ait olur.
Müşteriye.
Müşteriye ait olur. Ama eğer derse ki, kardeşim bak bu bahçedeki meyveyi dalında sana sattım, şu 5 ağaç müstesna, onu ben kendim taze olarak yiyeceğim dese, bu da caizdir. Niye? Burada o 5 ağacı çıkardıktan sonra geriye kalanı tahmin etmek mümkündür. Ama öyle değil de, bak ben bu bahçedeki meyveyi sana sattım, ağaçlardaki 500 kilosu benim, geriye kalan senin derse, bu caiz değildir. Hı. Çünkü burada 500 kilosu çıktıktan sonra geriye ne kadar kalacağı bilinemez. Mebi, yani satılan mal belirsizdir, meçhuldür ve bunun satışı da caiz değildir.
Eyvallah hocam. Hocam, akit yapanlardan birisi tarafından fark verilmesi kaydıyla aynı cinsten iki malın takas edilmesi caiz midir?
Şimdi bizim mallar, ribevi mallar ve ribevi olmayan mallar diye ikiye ayrılır. Ne demek bu? Kendisi hakkında faiz muamelesinin cereyan ettiği mallar, cereyan etmediği mallar. Şimdi bu mallar da şöyle ayırt edilir. Eğer bir mal zararın miktarı ölçekle veya tartıyla belirleniyorsa bu ribevidir. Yani faize konudur. Mesela buğday satıyor adam. Buğdayı neyle satarlar? Ya kiloyla satarlar veyahut da ölçekle satarlar. Mesela eskiden bizim köylerimizde ölçekle alıp satarlar. Şimdi genelde tartıyla alıp satıyorlar. Ha, bunlara ribevi mal denir. Peygamber Efendimiz 6 tane eşyayı sayarak bunları birbirleriyle değişirseniz eşit olsun, peşin olsun. Eğer biri fazla olursa o faizdir der. Hı. Ve 6 madde sayıyor. Altın, gümüş, buğday, arpa, hurma, tuz. 6. Hadiste bu geçiyor net. Hı hı. Ve dolayısıyla da bu 6 maddenin hem kendi cinsiyle, mesela buğdayı buğdayla değişirken, altını altınla değişirken veya ne bileyim arpayı arpayla değişirken her iki bedelin eşit olması lazım. Yani birisi verdiği bir ton, ötekinin de verdiği bir ton olması lazım. Bir de peşin olması lazım. Eğer eşit olmazsa ribel fadl dediğimiz fazlalık faizi geçerlidir, bu caiz değildir. Mesela sen bir ton buğday veriyorsun, 1100 kilo buğday alıyorsun. Bu faizdir. Aynı cinsten. Ama 1000 kilo buğday veriyorsun, 1200 kilo arpa alıyorsun. Bunda sakınca yok. Hı. Bir de bu alışverişte her iki bedelin peşin olması lazım. Çünkü Peygamberimiz yeden bi yedin veya haen bi hain, yani elden ele diyor. 6 madde. Peki o 6 maddenin dışındakilerdeki durum nedir? Şimdi dikkat edersen bunlar, bak dedim ki bu 6 madde ya tartıyla alınıp satılır. Mesela eskiden altın, gümüş tartıyla alınıp satılırdı. Hı hı. Buğday, arpa, hurma, tuz ölçekle alınıp satılırdı. Bunlara keyli ve vezni tabiri kullanılır. Yani tartıyla alınıp satılanlara vezni denilir. Ölçekle alınıp satılanlara keyli denilir. Ha, şimdi ölçekle alınıp satılan veya tartıyla alınıp satılan başka bir sürü madde var. Nohut, fasulye, bulgur. Sadece gıda maddesi olması şart değil. Demir, çimento gibi. Ha, bunlar ne oluyor o zaman? Birbirleriyle, kendi cinsiyle değişirsek eşit olması lazım. Bir de peşin olması lazım. Kıyas yoluyla bu 6 maddenin dışında ölçekle alınıp satılan veya tartıyla alınıp satılan bütün mallar kendisinde faiz muamelesi cereyan eden, yani ribevi dediğimiz mallar kısmına girer. Bir de taneyle alınıp satılan mallar. Taneyle. Buzdolabı. Eskiden tabii şimdiki gibi çok çeşitli değildi mallar. Ve genelde de tarım toplumu olduğu için örnekler arazi mahsulünden olurdu. Hı. Mesela karpuz eskiden taneyle alınıp satılırdı. Hatta benim çocukluğumda bile hala taneyle alıp satılan olurdu. Veya ceviz veya yumurta. Bunlar taneyle alıp satılırdı. Bunlara adedi veya kıyemi derler. Bunların birbirleriyle değişiminde eşitlik şart değil. Ha mesela diyelim ki sen peşin olmak kaydıyla 10 yumurta verip 12 yumurta alabilirsin. Veya hayvan. Hayvana hayvanla değişiyorsunuz. Ha, birisinin değeri ötekinden fazla. Bu olabilir. Mesela diyelim ki kurbanlık alıyorsun. Bir tanesini almışsın. Sonra istemişsin ki daha büyüğünü alayım. Tutuyorsun, bir başka müşteriye kurban değişiyorsun. Ya burada biri ötekine fazlalık verebiliyor. Ya bu caizdir. Ama hangi mallarda? Adedi dediğimiz, kıyemi dediğimiz taneyle alınıp satılan mallarda. Ama ölçekle veya tartıyla alınıp satılan mallarda birbirleriyle değişirken eşit olması lazım. Birinin ötekine fazladan para vermesi veya mal vermesi caiz değildir.
Eyvallah hocam. Hocam yapılan akitlerin kayda geçirilmesi zorunlu mu?
Hayır, öyle bir mecburiyet yoktur ama müstehaptır. Hı. Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede borçlandığınız zaman, birbirinizle borç muamele yaptığınız zaman onu yazın. İşinizden işte bilen, yazı bilen birisi yazsın. Eğer katip bulamazsanız o takdirde iki erkeği şahit tutun. Hı. İki erkek yoksa da bir erkekle iki kadını şahit tutun. Kadınlardan birisi unutursa diğer ona hatırlatır, mana anlamında ayet var. feyda tedayentüm bir de en fektubuh ayette bir boşlanma ilişkisi yaptığınız zaman onu yazın. Hı hı. Yazın emri var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki emirlerin hepsi her zaman farzlık ifade etmez. Bazı emirler farz vücub ifade eder. Bazıları müstahap olduğunu gösterir. Bazıları mübah olduğunu gösterir. Yani Allah burada Kur'an'da emrediyor. Öyleyse bu farz, bunu herkes diyemez. Yani bunu kim der? Usulü fıkhı bilen yetkin alim der. Şimdi mesela Kur'an'da bir ayet var. Diyor ki, ihramdan çıktığınız zaman avlanın. Daha önce av yasağı vardı ihramlıyken. Kara hayvanları avlanamaz ihramlı kişi. Ama ihramdan çıktı, avlanın ayeti var. Ya burada mübahtır artık, avlanabilirsiniz demek. Yoksa ihramdan çıkan herkes silahı alıp ava çıkacak değil. Şimdi bu müdayene ayeti dediğimiz o boşlanma ile ilgili ayette de Cenab-ı Hak emir sigasıyla onu yazın diyor ama uygulamalara baktığımız zaman Resulullah dönemindeki uygulamalara mutlaka yazılıyor değildi. Eğer farz olsaydı bunu Peygamber Efendimiz uygulardı mutlaka. Hı hı. Ama bu sonradan nizah çıkmaması için, nizah çıkması halinde çözüm olması için müstahap, yani iyi kabul edilir ama şart değildir.
Eyvallah hocam. Hocam, müşterinin görmeden satın aldığı bir malı daha sonra gördüğünde alışveriş akdini feshetme hakkı var mıdır?
Şimdi bir alışveriş akdi üç durumda bozulabilir. Hı hı. Nedir bu? Bir, şart mukayyerli. Yani mesela ben sana şu elimdeki şişeyi satıyorum. Hı hı. Dersem ki bak Sami Hoca, ben bu şişeyi sana sattım ama üç gün muhayyer. Üç gün muhayyer. Üç gün içerisinde ben bu akdi bozabilirim. Hı hı. Diyorum. Sen de kabul ediyorsun. Böyle bir durumda alım satım akdi bittiği halde o üç gün içerisinde ben bu akdi feshedebiliyorum ve al malını ver paranı diyebiliyorum. Buna gıyar-ı şart denilir. Hı. Bu peygamberimizin hadisiyle sabittir. Bu bir. İkincisi, görme muhayyerliği vardır. Yani bir kimse görmeden bir mal satın almışsa, gördüğü zaman o akdi, o satın alma işlemini bozabilir. Buna hıyar-ı denilir. Hatta Peygamber Efendimiz'in men iştara şey'en lem yarahu ve huve bil hıyar izâ ra'ahu. Böyle hadisi var. Yani bir kimse görmediği bir şeyi satın alırsa, gördüğü zaman o akdi feshetme hakkı vardır. Buna hıyar-ı görme muhayyerliği denilir. Üçüncüsü de ayıp muhayyerliği dediğimiz hıyar-ı ayıp. Yani bir kimse sağlam diye bir mal satın almış. Malı aldıktan sonra o malın kusurlu olduğunu anlamış. Malı geri verip parasını alabilir. Buna da hıyar ayıp denilir. Ayıp muhayyerliği. Bu senin sorduğun soruda şimdi görme muhayyerliği var. Yani müşteri görmeden bir mal satın almışsa, zamanımızda bunlar çok oluyor. Mesela bu internet yoluyla alışverişler yapılıyor. Sen siparişi veriyorsun, işte oradaki resme falan bakarak kapına getiriyor. Bırakıp gidiyor. Baktın ki senin istediğin değil. O zaman onu geri verip paranı alabilirsin.
Eyvallah hocam.
Burada satıcının buna itiraz etme hakkı yok. Yani ben görmeden bir mal satın almışsam, hı hı, onu bozduğum zaman o satışı, satıcının bunu buna itiraz etme, hayır kardeşim ben malı geri almıyorum deme hakkı yok. Ama bazı dükkanlarda görürsün, satılan mal geri alınmazlar. Hı hı. Yani o zaman oraya geri ver, onu geri veremezsin o zaman. Hı.
Eyvallah hocam. Hocam, velisiz kıyılan nikah geçerli midir?
Veli kimdir? Veli bir başkası adına yetki sahibi olan kişidir. Hı hı. Bu velilik birkaç yerde söz konusudur. Bir, küçük çocukların adına, hı hı, faaliyette bulunma. Eskiden kölelik vardı, köle adına faaliyette bulunma. Şimdi Hanefi mezhebinde ergen olan kişi, yani ister kız olsun ister erkek, ergenlik çağını geçmiş ise o kişi kendisi bizatihi evlenebilir. Hı hı. Onun için babasının o nikah merasiminde bulunması, dedesinin veya ağabeysinin yani velisinin bulunması şart değildir. Ha, Şafii mezhebinde bu var. Ve kadınlarla ilgili. Hanefi mezhebinde evlenecek kişi ister erkek olsun ister kadın. Kendisi doğrudan kararını verip ergense eğer ve akıllı ise nikah kıyabilir ve bu nikah geçerlidir. Ancak şu vardır tabii adab olarak. Çocuklar gençlerin ebeveynlerinden habersiz evlenmemeleri, onların rızalarını almalı, görüşlerini almalı, onlar ayrı konu. Ama hiç ana babanın haberi yok, evlenmişler. 15 yaşındaki bir kız çocuğuyla 16 yaşındaki bir olan çocuğu evlenmiş. Nikah nikahtır. Diğer şartları yerine gelmiş. Şafii mezhebinde yok. Şafii mezhebinde mutlaka velinin, yani kadın ama. Kadının velisinin o akdi yapması lazım. Ki o veli de yakınlık derecesine göre birinci derecede babadır. İkinci derecede de dededir. Baba ve dede yoksa o zaman erkek kardeş ağabeyidir. O da yoksa amcadır.
Eyvallah. Hocam, kayıp olup da hayatta olup olmadığı bilinmeyen bir kişinin eşi başkasıyla evlenebilir mi?
Şimdi bu kayıp olup da hayatta mı değil mi bilinmeyen kişiye mefkut tabir edilir. Mefkut yani kaybedilmiş. Bu kişi ne oluyor? Memleketinden ayrılıyor. Memleketinden ayrıldığı zaman hayattaydı. Bir gidiyor, bir daha haber alınamıyor. Yani şimdi acaba bu adam hayatta mı değil mi? Bilmiyoruz. Ama öldüğünü de duymadık. Kendisinden bir haber de almadık. Şimdi böyle bir durumda bu kişinin kişi belli bir süre hayattaymış gibi muamele görür. Belli bir süre. Niye? Çünkü buradan gittiği zaman hayattaydı. Şimdi bunun bir kaidesi var. Yani el yakın la yezul bir şek veyahut da ibka'u makan ala makan, yani olanı olduğu hal üzere bırakmak. Yani burada adam kaybolduğu zaman, gittiği zaman hayattaydı. O aynen hayattaymış gibi kabul edilir. Ama ne kadar süre? Burada farklı görüşler var. Hanefi mezhebinin uygulaması özellikle bu savaşlarda çok olmuş. Mesela biliyorsunuz Osmanlı'nın son zamanlarında ülkemiz Osmanlı çok cephede, hatta 7 düvelle savaştı deriz. Çeşitli cephelerde savaşmış. İşte efendim Kuzey Afrika'da, Süveyş kanalında, Suriye'de, Irak'ta, öbür taraftan işte batıda, Kafkaslar'da ve burada askerler bir o cephede, bir öteki cephede bir yerden bir yere götürüyorlar. Şimdiki gibi şey yok. İletişim imkanları yok. Mektup yazsa ulaşamıyor. Yazacak imkanı olmuyor. Vesaire. Dolayısıyla bir gidiyor adam, 10 sene haber yok kendisinde. Bunlara mefkut denilir. Şimdi Hanefi mezhebine göre bir kimse mefkut durumuna düşmüşse, yani memleketinden ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamıyorsa, Hanefi mezhebine göre o kişinin akranları, yani o kişiyle aynı senede doğmuş olanların son temsilcisi ölünceye kadar adam hayatta sayılır. Yani mesela diyelim ki adam memleketinden ayrılmış, anne yaşdaşları var aynı yaşta. Onlar yaşıyor, 70 sene daha yaşanmışlar. 70 sene bu kişi hayatta kabul edilir. Dolayısıyla karısı başkasıyla evlenemez. Veya malı paylaştırılamaz. Mirası malı miraslara verilemez. Bazı başka görüşler de var. Mesela 100 sene bekler. 110 sene bekler gibi de görüşler var. Ama bunlar çok uçuk biliyorsun. Yalnız bazı mezheplerde ki Malikiler bu konuda daha şeydir. 4 seneye kabul ediyor. Yani diyor ki Malikiler, bir kimse memleketini terk etmiş. Efendim ve haber alınamamış. Onun karısı belli bir süre sonra diyor ki mahkemeye gidiyor, diyor benim kocam işte 5 senedir yok ortada. Hayatta mı diri mi bilmiyoruz. Ben başkasıyla evlenmek istiyorum. Mahkeme 4 sene mühlet verir. 4 sene. Ve o 4 sene bittikten sonra eğer adamdan bir haber gelmezse o zaman kadın kocasından ayrılmış sayılır. Bu Maliki mezhebinin görüşü. Osmanlı hukuku aile kararnamesi var. 1917 senesinde çıkmış. Bu aile hukukudur. Ve o aile kararnamesinde Maliki mezhebinin bu görüşü maddeleştirilmiş kanun olarak o benimsenmiş. Ve adam ama gittiği günden değil, mahkemenin karar verdiği günden itibaren 4 sene içerisinde gelmezse onun boşa öldüğüne hükmedilir. Ve kadın iddet bekleyerek ondan sonra başkasıyla evlenebilir.
Eyvallah hocam. Hocam vaktimizin sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun.